Ayrım 11, sayfa 143. Kızımız oldu. Önde yürüyen at kuyruklu sarışın adam, kullanılmış mobilya satan bir dükkandan çıkan 40-45 yaşlarındaki kadın, bu rüzgarlı havada göbeğini açıkta bırakan bir bluz giymiş olan aşırı makyajlı kız, iki çocuklu genç bir anneyle konuşan üç çocuklu genç bir anne, Brooklyn Booksmith'in girişinde ya henüz kavga edip birbirine küsmüş ya da aynı anda Mao Zedong'un şiirlerine somurtan bir çift. Anlık bir tereddütten sonra Ömer, saatin kaç olduğunu sormak için bunlar arasında 40 yaşlarındaki kadını seçti. Cevabı duyduğunda da panikle yine geciktiğini anladı. Queen's Reich'ın Sweet Sister Mary'sini çalmak için düğmeye bastı. Şarkı sona ermeden Japon Çin lokantasına ulaşmayı umarak. Ama ancak şarkı 3. seferini tamamladığında verilen adrese ulaşabildi. Önemsiz bir gecikme sayılmazdı. Şarkının uzunluğu düşünülürse. 11 dakika 33 saniye. Jamaica Plain'deki plakçı dükkanındaki o çılgın tezgahtar Vanessa yüzündendi. Harika punk koleksiyonu yüzünden gün aşırı gittiği, her seferinde de daha fazla kaldığı kötü aydınlatılmış in gibi bir yerdi. Vanessa, Joe Strummer'ın bütün şarkı sözlerini bilirdi ve bu alanda ne kadar uzmanlaştığını kanıtlamak için çalışırken yüksek sesle The Clash çalar, aynı zamanda Strummer'dan bile daha yüksek sesle şarkı söyler, müşterilerin tercihlerini ya da olası tepkilerini umursamazdı. Tekmil hayalperest şarkıcılar gibi o da kendine ait sıkı bir grubu olmasını hayal ediyor, bu arada elindekiyle yetiniyordu. Elindeki grubun adı Raksimir'di. Ömer bu kızla gevezelik etmekten hoşlanıyordu. Ama bugün onun kocaman, siyah, yıldızlı gözlerinde flört parıltısı fark ettiği için ayrıca mest olmuştu. Ne var ki bu, Allegri'nin doğum günü yemeğine gecikmek için pek iyi bir bahane sayılmayacağından adımlarını sıklaştırırken, bir yandan da daha iyi bir bahane düşünmeye çalıştı ama nafile. Lokantaya yaklaştığında kaldırımdaki sokak lambasına bağlanmış sıkkın mı sıkkın Aroz'u gördü. Köpek çenesini kaldırıma koymuş, gözleri ardına kadar açık, geçen her ayakkabıya şüpheyle bakıyordu. Geri döndüğümde söz sana Çin yemeği getireceğim dedi Ömer eğilip göbeğini kaşıyarak. Bunun karşılığında fazla coşkulu olmasa da bir kuyruk sallama koparmayı başardı. İçerisi insan kaynıyordu. Bir kısmının yemeğe ayıracak vakti yoktu sanki, zira durmadan konuşuyorlardı. Bir kısmının da konuşmaya ayıracak vakti yoktu, onlar da durmadan yiyorlardı. Arkada sol köşede önce Piyu'nun geniş tebessümünü seçti. Sonra yuvarlak masa etrafında dizilmiş, ölçülü ölçülü tartışır görünen, temkinli, nazik yüzleri gördü ve nihayet tanıdık bir nakaratın patladığını duydu. Ama benim karşı çıktığım tam da bu işte. Abet bu sefer tam da neye karşı çıkıyor diye takıldı Ömer, yandaki boş sandalyeye otururken. Merhaba diye bağırdılar hep bir ağızdan. Doğum günü sahibi Allegri soruyu cevapsız bırakmaması gerektiğini hissetmişti belki ama bu arada Ömer'i masadaki iki kızla tanıştırmayı unutmuştu. Abet bu lokantanın hem Japon hem de Çin lokantası olduğunu iddia etmemesi gerektiğini söylüyordu. Çünkü bunlar iki farklı kültür diye araya girdi Abet. Kendi savunmasını yapabilmek için avukatını reddeden bir müvekkili Nazmi ile. İki farklı, iki kadim kültür. Bunları hop diye birbirine karıştırıp Çin, Vietnam, Burma, Japon mutfağı yaparsanız isteseniz de istemeseniz de yuvarla gitsin demiş olursunuz. Ne fark eder? Çünkü son tahlilde hepsi aynı. Sarı suratlar, çekik gözler. İma edilen bu. Ömer menüyü alıp yarım yamalak aperatifler sayfasının arkasına saklanırken birlikte yemek yiyeceği yabancılara şöyle bir göz gezdirdi. Masada ikisi de pek güzel olmayan, daha önce hiç görmediği iki kız vardı. Allegri'nin yanında oturanın neredeyse domates kırmızısı saçları oğlan çocukları gibi kısacık kesilmişti. Önde komik duran bir tutam ters saçı vardı. Devasa kulaklarındaysa bir kısmı sonsuza kadar oraya mıhlanmış izlenimi veren küçük küpeler diziliydi. Zümrüt yeşili kadife gömleği ona vakur olmasa da mesafeli bir hava veriyordu. Öteki kız siyah bir elbise ve silah yelek giymişti. Kafasını onlardan da kara saçları çevreliyordu. Saç demişken o çalılığın içinden kaşığa benzer gümüş bir şey sarkıyordu. Ama Ömer onun üzerinde daha fazla gözlem yapamadan kızın onun bakışlarını yakaladığını fark etti ve gözlerini hemen tekrar menüye indirip pupu tabağı parantez içinde iki kişilik yazısına denk geldi. Piyu demek istediğini anlıyoruz manasına gelen teskin edici bir tebessümle Abed'e baktı. Sonra azarlayıcı bir bakış fırlatmak için Ömer'e döndü ama onun yerine yüzünü kaplayan menüyle karşılaştı. Madem artık herkes geldi dedi Piyu, malum kişi mesajı alsın diye herkes kelimesini vurgulayarak farklı yemekler sipariş edip paylaşmayı öneriyorum. Ama çok geçmeden bu önerinin imkan dahilinde olmadığı ortaya çıkacaktı. Yemeği istedikleri şeylerden ziyade yemeği istemedikleri şeyler yüzünden. Masadaki herkesin yemeği reddettiği en azından bir şey vardı ve bunlar birbirleriyle çakışmıyordu. Abet içinde domuz eti olan bir şey istemiyordu. Allegri'nin kız arkadaşları et, yumurta, tereyağı hatta yapay et yemeği reddeden katı vejetaryenlerdi. Piyu dişlerini kaydırdığı için bambu filizi yemek istemiyordu çünkü dişleri kayınca kendini bıçağa dokunmuş gibi hissediyordu. Ömer de çocukluğundan beri balık yemezdi. Sadece Allegri yemek seçmiyor gibiydi. Birisi tarafsız bölgede görünen ayın etrafında dönen 7 yıldız yemeğini önerdi. Yıldızlar şefin özel kahverengi sosunda pişirilmiş brokoli, kuşkonmaz, kırmızı biber, yeşil biber, sarımsak ve patlıcandı. Ama garson kız maalesef 7. yıldızın ya ördek ya da domuz eti olması gerektiğini söyledi. Garson kız iki kaşına da piercing yaptırmıştı ve görünüşe göre hayata tahammülü kıttı. Ya da belki tahammül edemediği hayat değil, abedin sorularıydı. Yemek isimlerinin Çince'den mi çevrildiğini yoksa Amerikan tüketicisi için yeniden mi isimlendirildiğini öğrenmek istiyordu abed. Eğer ikincisi doğruysa bu isimleri kim seçmişti? Garsonun buna verecek cevabı da yoktu. Sıradaki sorulara sabrı da. Bu arada herkes paylaşmak yerine kendi yemeğini sipariş etmeye karar vermiş görünüyordu. Tantana bitip garson hepsinden nefret ettikten sonra Allegri masayı kaynaştırma vazifesinin kendisine düştüğüne karar verdi. Gail ve Debra Allen Thompson'ın çikolata dükkanları var dedi gülümseyerek. Kendi çikolatalarını yapıyorlar, inanabiliyor musunuz? Samimiydi sevincinde. Dükkana gitmiş, çikolataları görüp koklamıştı. Hindistan cevizli, fıstıklı, kremalı, badem ezmeli, kavrulmuş fındıklı, beyaz, sütlü, siyah, envai çeşit çikolata. Bir Blooming'in gölgeler şatosu. Siz nasıl hem çikolatacı dükkanı işletip hem de bu kadar zayıf olabiliyorsunuz? Sattıklarınızı mideye indirmiyor musunuz diye sordu Abed. Sanırım jinekolog olmak gibi bir şey. Siyah saçlı, siyah elbiseli kızdı konuşan. Bu sefer ona daha dikkatli bakan Ömer, saçlarının beyaz bir kız için inanılmaz siyah olduğunu fark etti. Kulağının yanındaki o gümüşümsü kaşığa benzer şey de gümüş bir kaşıktı. Yani heteroseksüel erkek ya da tabii lezbiyen bir jinekolog gibi. İkisi de arzu nesnelerini sürekli görür ve ona dokunurlar ve artık bir nesneye dönüştüğü, arzuyla hiç alakası kalmadığı için onu arzulamazlar. Bilmem anlatabildim mi? Anlamamış gibiydiler. Zaten hepsi başka yerlere bakıyorlardı. Abed ile Piyu gözlerini farklı yönlere kaçırmışlardı. Ama sonra Piyu durumun daha da beter olabileceğini fark etmiş gibi tuhaf bir rahatlamayla tekrar ona baktı. Mesela kızın saçındaki şu kaşık sivri uçlu bir bıçak olabilirdi. Allegri başını eğmiş, halıda ayağının yanındaki kırmızımsı bir lekeyi inceliyordu. Debra Allen Thompson büktükçe büktüğü peçetesine bakıyordu. Ömer bu arada gülmemek için kendini zor tutarak lokantayı gözleriyle tarıyordu. Özellikle öteki uçtaki masaları. Garson neyse ki yemekle geri geldiğinde onları bu vaziyette kıvranırken buldu. Allegri, Gail'in zoomlamayacağı yeni bir konu açmak için Müslümanların oruç tutma alışkanlıklarını sordu. Sakıngan adımlarla usul usul açılarak farklı dinlerin yasakladığı yemekler ve yasakların mantığı üzerine konuşmaya başladılar. Muhabbetten ziyade gözcülüğü andırıyordu. Herkes vazife başındaki nöbetçi gibiydi. Dışlayıcı olmasa da çekingen ve dikkatli. Çünkü hepsi farklı kimliklere sahip insanlardan oluşan gruplarda, ilk kez karşılaşan ya da birbirlerini iyi tanımayan alakasız insanlar arasında bir konuya girmek onun etrafında dolanarak önceden keşif yapmayı gerektirir. Karşındakilerin senin kültürel arka planını ne kadar bildiğinin, ne kadar alıcı olacaklarının, ön yargılarının nerede başlayacağının haritasını çıkarman gerekir. Çünkü bir yerlere yapışmış bir ön yargı daima vardır. Abed böylesi bir ihtiyatla malumatı dinsel değil de kültürel bir seviyede tutarak Ramazan ayından bahsetmeye başladı. Onlara bu ay boyunca yapılan yemekleri, pidelerin mis gibi kokusunu, gün boyu oruç tuttuktan sonra en basit bir zeytin ya da hurmanın bile nasıl lezzetli geldiğini anlattı. Sonunda da bütün bu işin temelde yemekten uzak durmak gibi görünebileceğini ama aslında bundan daha soyut olduğunu, temel amacın hırsı ve arzuyu bastırma, sabretmeyi öğrenme olduğunu belirtti. Diğerleri onu dikkatle dinlerken tatlı tatlı anlatıyordu. İçlerinde en destekleyici ve anlayışlı olan Piyu'ydu. Yine işi dinden ziyade kültür seviyesinde tutarak o da Katoliklikten anlatılanlara yakın olabilecek örnekler verdi. 6 farklı yemek ve 6 farklı çorbayla donanmış olan masayı bir nezaket ve hoşgörü esintisi sardı. Bu esinti onları Müslümanların sabır kavramından İspanyolcanın aguantar fiiline taşıdı. Dindar teslimiyetten dünyevi tahammüle, ne olursa olsun hayata devam etmenin gerekliliğine doğru sabretmenin, şükretmenin yüceliğinden dem vurdular. Aguantar lavara como venga. Dipnot. Boğa güreşlerinde kullanılan bir terim, kılıç nereden gelirse gelsin dayanmak. Arada bir tadına bakılan yemekler hakkındaki yorumlar ve övgülerle sürekli şapırtı sesleriyle yaldızlanan dingin, barışçıl bir muhabbet. Her şey ılımlı, mütevazı ve yumuşaktı. Ta ki beklenmedik bir müdahale, havada asılı duran bu tülümsü nezaket perdesini tutup alaşağı edene kadar. Kusura bakmayın ama ben buna karşı çıkıyorum. Bana sorarsanız gayet ince bir çizgi var ve onu geçince konuştuklarınızın hepsi saf, basit kadercilikte son buluyor. Yine siyah elbiseli, siyah yelekli kızdı. Çiçuan usulü tofudan sinirli sinirli bir ısırık alıp çiğnerken malzemeleri arasında et olabileceğinden şüpheleniyormuş gibi kaşlarını çatarak içine baktı. Şüphesinden kurtulmuş olmalı ki lokmasını yutup herkesin gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. Meksika'nın serbest ticaret bölgelerinde parça başı iş yapılan emek yoğun imalathaneler bu kadar kolay kurulabiliyorsa bunun tek nedeni orada emeğin ucuz olması değil. Sizin bahsettiğiniz aguantar ya da sabır. Meksikalı, Filipinli, Salvadorlu kadınlarla çocuklar hem daha kolay sömürülebildikleri hem daha marifetli, minik parmaklara sahip oldukları için tutuluyorlar. Günde sadece 10 dakikalık 2 tuvalet molasıyla 14 saat çalıştırılıyorlar. Avrupa, Japonya ve Orta Doğu'daki burjuva tüketiciler daha büyük bir çeşitlilikte Nike'lar alabilsin diye. Bunun en üzücü, en kahredici yanı ne biliyor musunuz? Bu fabrika işçilerinin çoğu sömürüldükleri için minnettar. Üzücü olan bu işte. Minnettarlıkla katlanıyorlar. Onlara ne olursa olsun minnettar olmayı, her haksızlığa katlanmayı öğreten koca bir düşünce ve inanç sistemi var. O Nike'lar o kadar düşük fiyata, o kadar büyük ıstıraplarla üretilebiliyorsa, bunun nedeni kültürler arası kaderci öğretiler. Aguantar ya da sabır, her ne halsa. Derin sessizlik, şaşkın sessizlik, derin ve şaşkın sessizlik. Kuzu eti nasıl Abet, iyi mi? İyiydi iyi olmasına. Birinin mutlu mutlu kuzucuk adını verdiği bu yemek lezizli leziz olmasına da, onu bahane ederek Allegri'nin doğum günü partisini kurtarma teşebbüsü bile yetmedi Abed'i yatıştırmaya. Peki sen ne öneriyorsun bize? Bilmiyorum dedi Beriki. Başlangıç olarak isimlerimizi değiştirmeye ne dersiniz? Allegri çubuklarıyla tombul bir mahun cevizini daha tabağın bir tarafından öbür tarafına taşırken içini çekti. Debra Ellen Thompson, Gay ile masadaki kimsenin fark etmediği ters, şifreli bir bakış fırlattı. Bu esnada iki masa ötedeki kahverengi saçlı, eskiden çocuk yıldızı olup da şimdi emlakçılık yapan kadın, tam nefret ettiği gerdanını saklamak için en iyi açıyı ararken başını eğdiği sırada bu bakışı gördü, duraladı. Hemen ardından kendinden emin, yüksek sesle "Evet" dedi. Kadın refleksle az önce yakaladığı buz gibi bakışın hedefine bakmış, orada bula bula siyah saçlı bir kız bulmuştu. Başında da kaşığa benzeyen bir şey, bir kaşık vardı. Kapıldığı şaşkınlık yüzünden gözlerini bu acayip insanlarla dolu acayip masadan koparması 3 belki 5 ya da 8 saniye sürmüş, sonra karşısında oturan ve yaptığı evlenme teklifine cevap vermekte böyle beklenmedik bir biçimde gecikmesine gizli bir tereddüte yoran adamın endişeli yüzüne dönmüştü. ''İsimlerimizi değiştirmemizi mi istiyorsun?'' diye sordu Piyu nameli bir sesle. ''Evet isimlerimizi, yani metaforik olarak, doğduğun kişi olmaktan gurur duymak yerine gururlanmamak kimliğinden, tutup başka biri olmak.'' Ani bir emir almış gibi Allegri cevizlerle oynamayı bırakıp önce birini, sonra ötekini, sonra hepsini derken teker teker bütün karidesleri yedi ve korkutucu ölçüde hızlı değil, öyle fazla aheste de değil ama neredeyse robot gibi bütün imparatoriçe gurmeyi başladı mideye indirmeye. Bu şeye benziyor. Yani Meksikalı olarak doğmuşsan bir yıl Arap gibi yaşamaya çalış. Ertesi sene başka bir şey gibi. Ötekilerden öteki beğen. Adını kimliğini değiştir. Adın kimliğin olmasın. Ancak kendimizi bize verilen kimliklerle özdeşleştirmeyi bırakırsak, ancak bunu başarabilirsek her türlü ırkçılığı, cinsiyetçiliği, milliyetçiliği, köktenciliği ve insanlar arasına sınırlar koyarak bizi farklı sürülere, alt sürülere bölen her şeyi saf dışı edebiliriz. Senin için bunu söylemek kolay diyor homurdandı Abed. Sürekli ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda olan sen değilsin. Casablanca'yı seyrettin mi? Humphrey Bogart müthiş etkileyici bir aktör. Ama o filmde Faslılar hakkında ne dediğini biliyor musun? Şu yürüyen çarşaflar. Sömürgecilerin gözünde benim atalarım bu işte. Yürüyen çarşaflar. Ben de çoğunluğa göre hala buyum. Bunu unutup adımı değiştirmemi nasıl beklersin? Bunu takip eden sessizlikte Allegri izin istedi ve hızlı, işini bilir, kaygan adımlarla başka müşterilerin neler yediğine bakarak masaların arasından çaprazlama geçip aşağıdaki tuvalete yöneldi. Abed haklı diye bağırdı Piyu, tüyleri diken diken olmuş vaziyette. Çünkü birden dişlerinin kamaştığını hissetmiş ve tabağındaki hem kemiksiz hem de içinde o çirkin sarı bambu filizleri bulunmayan müessesenin özel ördeğini ihtiyatla incelemişti. Dahası ben insan olarak zaman zaman yaşamak zorunda kaldığımız bütün o ıstırabın bir sebebi olduğuna samimiyetle inanıyorum. Bazen Tanrı böyle zorluklarla inancımızı sınar. Sebepsiz sıkıntı yoktur. Yapma ya, kim sınanmak ister? Ben istemem diye gakladı Geyil, yüzü dilinden daha keskin parlayarak. Bana kalsa bana ne kadar ihtiyacı olduğunu ona hatırlatmayı tercih ederim. Tıpkı Rilke'nin yazdığı gibi. Ben ölünce ne yapacaksın Tanrım? Beni kaybetmekle kaybedeceksin anlamını. İster Tanrı, ister milliyet, ister falanca din olsun. En önemli bulduğun şey her neyse ona şöyle demelisin. Ben, yani milyonlarca küçücük karınca arasındaki bu küçücük karınca. Öldüğümde bensiz ne yapacaksın? Tuvalette Allegri, ellerini yıkayan kahverengi saçlı halinden memnun görünüşlü hanıma, yumurta şeklindeki bir ayna üzerinden mahcup mahcup gülümsedi. Bir an onu daha önce gördüğü hissine kapıldı ama nerede gördüğünü çıkaramadı. Havadaki yoğun, ağdalı Hindistan cevizi kokusunu içine çekti ve koku kadından mı yoksa tuvalet parfümünden mi geliyor merak etti. En uzak tuvaleti seçip kapıyı kapadı. Klozetin üzerine eğilip kadının çıktığını duyana kadar o vaziyette bekledi, sonra elini gırtlağına soktu. Bulantı çabucak geldi, her zamanki gibi. İlk kusmuk dalgası geldiğinde sesi bastırmak için sifonu çekti. Kusarken yüzü ondan bağımsız ağlıyormuş gibi gözleri yaşardı. Yaptığı şey yüzünden en ufak bir endişe, bir üzüntü hissetmiyordu. Hissettiği bir şey varsa o da dipsiz bir uyuşmaydı. Ama ben de tam buna karşı çıkıyorum diye çınladı Abed'in sesi. Bak Gail, geçmişte bir sürü mutasavvıf buna benzer şeyler söylemiştir. Kulağa radikal hatta zındıkça gelen şeyler çıkmıştır ağızlarından. Ama onlar ne radikaldiler ne de zındık, hakiki inanç sahibi insanlardı. İkinci dalga daha güçlü, birinciden daha kabarıktı. Midesine ağırlık yapan, ruhuna eza eden bütün yükü dışarı çıkardı. O pembe bulamaç çıktığında zaman geriye alınmış, bir yük atılmış, alegre ferahlamıştı. İmparatoriçe Gurme'nin bedeninden atıldıktan sonra aldığı soluk renge baka kaldı. Tropik adalar gibi kokan o tuvalette kıpırdamadan, sesini çıkarmadan dururken eline şu ev dekorasyonu broşürlerinden biri geçse, klozetin dibinde baktığı bu özel rengin 52E olduğunu görecekti. Adı da şuydu: Kızımız Oldu. O radikal konuşmaları yapan onların ağızları değil, söylediklerini yanlış işiten kulaklardı. Toplumun kulakları. Batıni kelamlar kendi düşünce sistemleri içinde anlaşılmalıdır. Sözlerini düz anlamlarıyla almak büyük hata olur. Sadece Kiril alfabesi bildiğin halde Çince bir metin okumaya benzer. Çince metinleri okuyabilmek için Çin alfabesi bilmelisin. Her mesajda iki anlam bulabilirsin. Bir dış anlam, bir de iç anlam. Sufiler daima iç anlamın dilini konuşurlardı. O sözleri söylediklerinde bambaşka bir ruh hali içindeydiler. Tanrı'ya duydukları sevgiyle coşmuş, derin düşüncelere dalmış, kendilerinden geçmiş, transa girmişlerdi. Sarı mantardan olmalı diye atıldı Ömer. Herhalde halüsinasyon gördüren, LSD ya da meskalin gibi bir şey çekmişlerdir. Ne? Abed baskı altında daima yaptığı gibi çenesindeki gamzeyi kaşıyarak Müslüman biraderine dehşetle baktı. Alegre üçüncü bir dalga için parmağını tekrar bastırdı ama bu sefer sadece acı su geldi. Tuvalet kağıdından bir parça koparıp klozet kapağına saçılmış pembemsi lekeleri dikkatle temizledi ve tekrar sifonu çekti. Su delikten boşaldığında her şeyi alıp götürmüş, geride hiç iz kalmamıştı. LSD dedi Ömer ona cevaben. Lizerjik asit diyetilamidin kısaltması. Beynin bir bölümünü fazlasıyla uyararak tepkilerini çarpıtan, LSD'nin ne olduğunu biliyorum mankafa. Muhterem sufileri senin kıytırık esrarkeşlerinle nasıl karıştırırsın? İyi de semptomlar aynı dedi Ömer omuzlarını silkerek. Ama ben görüyorum dedi Abed ters ters. O dervişler bilgi adamlardı. Dünyevi arzularını bastırmak ve batıni bilgilere ulaşmak için seneler verdiler. Bu dünyayla alakaları yoktu. Hele maddi sunularıyla hiç. Sen de karşıma geçmiş, onların hippiler gibi esrar mesrar içip güneşe uzanıp hayaller gördüğünü söylüyorsun. Madem öyle, uyuşturucuya yetecek parası olan herkes sufi olabilir. Herkes olamaz elbette dedi Ömer düşünceli düşünceli. Mesele doğru insanlarla doğru uyuşturucuları buluşturabilmekte. Ah tam zamanı. Alegre'nin geldiğini gören Piyu'nun yanakları kızardı, gözleri parladı. Belli ki kız arkadaşının Yeğil'le Abed, Abed'le Ömer arasında bir tampon bölge kurup bu doğum günü yemeği yıkıntısından hiç olmazsa arta kalanları kurtarmasını umuyordu. Tam tatlı zamanında geldin. Kimse şöyle güzel bir tatlı istemiyor mu? Ben isterim dedi Alegre sevinçle. Midesinde pineklemekte olan kalorilerin toplamı sıfıra düştüğünden yeniden yemeye başlayabilir, her istediğini, hatta isterse 1000 kalori olsun, listedeki en ağır tatlıları bile yiyebilirdi. Zira bulimiyalı, sıfırın bitimsiz özgürlüğünün hikmetine varan kişidir. Hem rakamlar arasında hiç de sıradan bir rakam değildir sıfır. Aslında sıfırın sayı olup olmadığı da şüphelidir. Başka bir küreye açılan esrarlı bir kapı, başka bir küre olmasa da başka bir ekosistem, daha yüksek bir bilinç, her şeyin mümkün olduğu, hiçbir şeyin dönüşsüzce kaybedilmediği, sonların, dolayısıyla başlangıçların da olmadığı bir öte diyar. Brumiyalıların günümüzde bildikleri ve tecrübe ettiklerini eski Babilliler de bilir ve tecrübe etmekten bilgece kaşınırlardı. Yazılarında ya da hesaplarında sıfır sayısını kullanmamaları rastlantı değil. Zaten denilebilir ki, 1. Babil hanedanından sonra dünya yaşanması daha zor bir yer halini aldı. Burnunu mu pudraladın Alegre? Kızların tuvalette nasıl bu kadar uzun kalabildiğini anlamıyorum. Piyu komik bir şeyler söylemenin devam etmekte olan dalaştan kestirme bir çıkış sağlayacağını ummuş olmalıydı. Ama son sözlerinin Debra Ellen Thompson'ın yüzündeki etkisini görünce lafını hemen yarıda kesip menüde bütün acılıkları giderebilecek bir tatlı aramaya başladı. Ne var ki Çin lokantası tatlı açısından pek zengin bir yer değildi. Çin Japon lokantası bile olsa. Menüyü inceledikten garsona başka bir seçenek, parantez içinde pasta, olup olmadığını sorduktan ve mutfağa tecavüz edip özel bir şey yapabilir mi diye ahçıya sorduktan, parantez içinde ama bugün kız arkadaşımın doğum günü. Sonra Piyu sadece 3 top erimek üzere yeşil çay dondurması bulabilecekti. Ne kadar güzel dedi Alegre cıvıl cıvıl, Piyu seferinden hüsranla döndükten sonra. Sağ elinde Abed'le Ömer'den aldığı ortak hediyeyi tutuyordu. Altın bir zincirin ucunda incili bir haç. Piyu bir hipnoz buğusu içinden sallanan kolyeye bakarken suçluluk, öfke ve elem de dahil pek çok duygu hissetti. Erkek arkadaşı olarak Alegre'ye bunu aşacak bir hediye almadığı için suçluluk duymuştu. Kendisine bundan hiç bahsetmedikleri için ev arkadaşlarına öfkelenmişti. Elini cebine atıp ne kadar esip yağsa da bunun ihtişamını gölgeleyemeyecek paketlenmiş kar küresini yoklayınca da elem duymuştu. Dondurma fena sayılmazdı ama Piyu artık Alegre'ye doğru düzgün bir doğum günü tatlısı temin etmekle ilgilenmiyordu. Dünya üzerindeki kaşları piercingli tek Çinli garson hesabı istenir istenmez getirerek onları birbirlerine daha fazla katlanmaktan kurtardı. Lokantadan çıkmadan önce Alegre tekrar tuvalete gitmek için izin istedi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Brooklyn. B-R-O-O-K-L-I-N-E. Buxmith. B-O-O-K-S-M-I-T-H. Queensryche. Q-U-E-E-N-S-R-Y-C-H-E. Suite. S-U-I-T-E. Sister. S-I-S-T-E-R. Mary. M-A-R-Y. Jamaica. J-A-M-A-I-C-A. Plain. P-L-A-I-N. Vanessa. V-I-N-E-S-S-A. Joe. J-O-E. Strummer. S-T-R-U-M-M-E-R. Crash. C-L-A-S-H. Smear. S-M-E-A-R. Piercing. P-I-E-R-C-I-N-G. Aguantar. A-G-U-A-N-T-A-R. Vara. V-A-R-A. Como. C-O-M-O. Venga. V-E-N-G-A. Nike. N-I-K-E. Humphrey. H-U-M-P-H-R-E-Y. Casablanca. C-A-S-A-B-L-A-N-C-A.